neyse adımız bile
uyumlu için. Güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında bu güzel, bu özel günde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 30 Ağustos. 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Nice nice mutlu, huzurlu, barış dolu yıllara dileklerimizle bugün 30 Ağustos Zaferi'ni içimize sindirerek çok güzel bir programla karşınızdayız. Çok değerli konuklarımız olacak. Yaklaşık 50 dakikayı değerli konuklarımızla birlikte paylaşacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Hey sağdan sola, soldan sağa, bayrağı düşman üstüne. Hey! Parlayan yıldızım alemi tenvir eder, Cumhuriyet bayrağın semada süzer gider. Parlayan yıldızın alemi tenvir eder, Cumhuriyet bayrağın semada süzer gider. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Hey sağdan sola, soldan sağa, alda bayrağı düşman üstüne. Hey arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Hey sağdan sola, soldan sağa, alda bayrağı düşman üstüne. Hey
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk bizlerle birlikte. Sayın Demirtürk hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Bugün 30 Ağustos Zaferi'ni bir kez daha o coşkuyu, o barışı, o huzuru, o mutluluğu içimizde yaşayarak ve dinleyicilerimize bu coşkuyu hissettirerek güzel bir program diliyoruz. Milli Mücadele'nin 100. yılını da aslında kutlamış olduk geçtiğimiz yıl. 101. yıla girdik bu sene. Üzerinden 100 yıl geçti ama hala damarlarımızda akan o zafer kanı devam ediyor. Çünkü çok zorlu bir mücadelenin sonrasında bağımsızlığını elde etmiş, hak etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu anlamda değerli hocam siz neler söylersiniz?
Evet, yani milli mücadelenin başlangıcının 100. yılı. Bildiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı'nın bir bakiyesi olarak, bir sonucu olarak Anadolu'da önemli bir işgal planı söz konusu olmuştu. Hem Mondros şartları hem de Sevr Anlaşması şartları söz konusu olduğunda Türk milleti topyekün bir mücadeleye girişti. Burada tarihçiler olarak iki önemli tez ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi aslında milli mücadelenin Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde değerlendirilmesi gerektiği tezidir. Yani aslında Birinci Dünya Savaşı biz Türkler için Mondros Mütarekesi'yle sonuçlanmadı.
Evet.
Yani biz Mondros Mütarekesi şartlarına itirazımızı tam olarak milli mücadelemizde ya da kurtuluş mücadelemizde, İstiklal Harbimizde gerçekleştirmiş olduk. Yani böyle bir anlaşmayı, hatta Sevr denilen bir yok olma refleksini, Türk milletini, Anadolu'yu kendi içerisinde boğma iradesini ne yapmış olduk? Kabullenmemiş olduk. Bu çerçeve içerisinde Birinci Dünya Savaşı'nın maruzu ve mağduru olmuş olan pek çok toplumdan, pek çok ülkeden farklı olarak Anadolu insanı, Türk milleti kendi milli mücadelesini vermeyi başarmıştır. Burada Türk milli mücadelesi birkaç safhada incelenmesi gereken noktalardan birisini oluşturmaktadır. Bunlardan bir tanesi, Türk milli mücadelesi elbette ki bir askeri mücadeledir. Bir istiklal savaşını içerisinde barındırır. Askerlerimizin, kahraman ordumuzun bir zaferi olarak değerlendirilmelidir. Ama aynı zamanda bütünüyle Türk milletinin ikna edildiği ve meşruiyet zemininde demokratik kurumlarla ve kurullarla Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde ve Ankara'da 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin teşekkülüyle birlikte bir demokratik mücadele veriliyor aynı zamanda. Bu anlamda ben Türk milli mücadelesinin en az 3 safhada incelenmesi gerektiğine inananlardanım. Bunlardan bir tanesi, bu mücadelenin milli, demokratik ve manevi zemini. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarını geride bırakmış olan bir ulusun, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Türk milli mücadelesinin önderleri ve kahramanları tarafından ikna edildikleri ve yurdun dört bir tarafında bir bağımsızlık mücadelesinin, bir istiklal iradesinin ortaya konmuş olduğu bir milli ve manevi cephesi olduğuna inanıyorum.
Evet, ikna sözcüğünü kullandınız. Gerçekten de, çünkü Türk milleti aslında inanmıyordu değil mi başta?
İnanmadığını iddia etmek doğru olmayabilir. Fakat şöyle bir şey, bir yorgunluk vardı. Birinci Dünya Savaşı dediğimizde Osmanlı Devleti için bir yıkımdan bahsediyoruz Sezin Hanım. Ve bugün sayıları 3 milyonu bulan Osmanlı vatandaşı ya da Türk ve Müslüman bu savaş çerçevesinde hayatını cephelerde kaybetti. Yani neredeyse Anadolu'daki her evden, Osmanlı coğrafyasındaki her evden Birinci Dünya Savaşı'nda bir ya da birkaç şehit vardı. Şimdi böyle bir toplum yeniden bir mücadelenin yapılabileceğini, İngiltere gibi büyük bir gücün, Fransa gibi müstebit bir işgalci kuvvetin, onların desteklediği Yunanistan'ın, Ermenistan'ın, Ermeni silahlı unsurlarının, İtalya'nın yenilebileceğine inanmıyordu. Bu çerçeve içerisinde aslında bir toplumun topyekün milli mücadele noktasında birleştirilmesi ve bütünleştirilmesi gerekti. O bakımdan milli mücadele önderlerinin en büyük başarısı olarak aslında toplumun farklı kesimlerinin, farklı inançlarda ve yorgunluklardaki farklı liderlerinin tek bir irade etrafında istiklal fikriyle bütünleştirilmesi meselesidir. İşte milli mücadeleyi, evet, milli mücadeleyi bu perspektifte değerlendirdiğimiz zaman aslında milli mücadele Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu an ve gün itibariyle Türk milletinin büyük ölçüde artık milli mücadele etrafında kenetlenmeye başladığı topyekün bir savaştır. Bunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Ayrıca Anadolu'nun her tarafındaki bölgesel kongreler, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi örneğinde de görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa ve milli mücadelenin bu kahraman ve önder kadrosu milletin desteğini ve hakimiyeti milliye, yani millet hakimiyeti fikrini milli mücadelenin bir meşruiyet zemini haline getirmişlerdir. Yani bu bir askeri idare değildir, bir askeri konsey değildir. Yalnızca askerlerin içerisinde bulunmuş olduğu bir harp şekli değildir. Aynı zamanda Anadolu'nun her yerinden seçilmiş milletvekillerinin, mebusların Ankara'ya toplanmış oldukları ve toplumun her kesiminden, dindarları temsil eden, sekülerleri temsil eden, esnaf kesimlerini temsil eden, yani hem sarıklıların hem kalpaklıların Anadolu'nun her noktasında Ankara'da bütünleşmiş olduğu bir ruhu temsil ediyor. Hı hı. Bu çerçeve içerisinde aslında 30 Ağustos'u ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zafer iksirini ya da zaferindeki temel başarıyı anlamak için aslında biz 19 Mayıs 1919'da ilk adımının atılmış olduğu ve 23 Nisan 1920'de Türk milletinin bir iradeyle bir araya gelmiş olduğu bu topyekün mücadeleyi anlamalıyız. Buna belki Kuvayi Milliye ruhu ya da milli mücadele ruhu diyoruz.
Evet.
Neden? Çünkü buradaki milli kavramından ne anlıyoruz? Millete ait olan, milletin bütün unsurları, Türk milletinin bütün unsurlarıyla bir araya gelmiş oldukları bir milli ve manevi atmosfer var. Burada hem dini duygular, yani düşmanın ırza, namusa, ezana, bayrağa tasallut etmesine mani olabilecek olan milli ve manevi duyguların, yani bu milli ve mistik duyguların bütünleşmiş olduğu bir yüksek ruhu görmekteyiz ki belki de Mustafa Kemal Paşa'yı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Reisi hem de Türk ordularının başkomutanı sıfatıyla zafere götüren şeyin bu olduğunu idrak etmek gerekiyor. İşte Türk Milli Mücadelesi'nin ikinci aşamasında ise hızlıca düzenli ordunun kurulması. Biliyorsunuz Mondros Mütarekesi ile Türk ordularının Anadolu'da terhisi söz konusu olmuştu. Yani askerlerimizin silah bıraktığı ve ordularımızın dağıtıldığı bir zeminden çok hızlı bir şekilde silah bırakmayan birlikler üzerinden ve Anadolu'daki asker kaçaklarının bir araya getirilmesiyle biz 1919'un sonundan itibaren, 1920 başından itibaren güçlü ve düzenli bir ordu kuruyoruz. Ve biliyorsunuz İnönü muharebelerinde hem 1. İnönü hem de 2. İnönü muharebesinde Eskişehir ve Kütahya savaşları sırasında da Yunanlılara karşı önemli bir başarı elde ediyoruz. Ve demek ki burada ruh kadar, manevi destek kadar, inanç kadar aklın da önemini görüyoruz. Burada belki de Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu Mustafa Kemal Paşa'yı bir lider olarak ön plana çıkartan temel meselelerden bir tanesi, evet bir inanç adamıdır, bir ideal adamıdır ama aynı zamanda aklı, rasyonaliteyi de her zaman ön planda bulundurarak milli mücadeleyi adeta adım adım dokuyan bir lideri ve kadroyu görüyoruz. Bu çerçeve içerisinde ikinci safı olarak bir kere düzenli ordunun kurulması son derece önemlidir. Biliyorsunuz hem Sakarya Savaşı öncesinde hem de bugün konuşacağımız 30 Ağustos zaferi öncesinde biz Anadolu'da yaklaşık sayısı 200 bini bulan güçlü bir ordu ikame ediyoruz. Nasıl ikame ediyoruz Sezin Hanım? Tekalifi Milliye Kararları adını verdiğimiz ve Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği Anadolu'daki her evin Türk ordusunun kurulabilmesi için adeta dişinden tırnağından artırdığı yardımlarla bir ordu vücuda getiriyoruz. Evet. Yani hiçbir şey veremeyen insanlar
bir ayakkabı,
evet bir ayakkabı, bir çift çamaşır, bir çorap vererek bu orduyu ne yapıyor? Donatıyor ve ikame ediyor. Ve biz 30 Ağustos öncesinde, 26 Ağustos'taki taarruz öncesinde Yunanlılarla neredeyse birbirine denk gelecek büyük bir orduyu Anadolu'da var etmiş oluyoruz. Demek ki asker kaçakları geri dönmeye başlıyor. Eski askerler yeniden orduya katılmaya başlıyor. Dağınık, düzensiz, Kuvayi Milliye unsurları bir araya getirilerek büyük bir ordu var ediliyor ve inşa ediliyor. Burada yarı aç, çıplak, yokluk ve yetersizlikler içerisindeki bir ordu evet vardı 1919 şartlarında, 1920 şartlarında ama 1920 ile 1922'ye geldiğimiz zaman bu inancı ve aklı bir arada bulunduran milli mücadele kadrosu ne yaptı? Anadolu'da Türk ordusunu yeniden ikame etmeyi ve güçlü bir ordu varlığını meydana getirmeyi başardı. Milli mücadelenin, Türk milli mücadelesinin üçüncü ve önemli safhası da dış politikadır efendim. Bu çerçeve içerisinde yine Mustafa Kemal Paşa gibi, Fevzi Paşa gibi, İsmet Bey gibi, Rauf Bey gibi bu milli mücadelenin önemli şahsiyetlerinin çok etkili bir dış politika yürüttüklerini görüyoruz. Yeri geldiğinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile, yeri geldiğinde İran'la, Afganistan'la, İslam dünyasında, yeri geldiğinde Yunanlıları zayıflatmak için İngilizlere karşı İtalyanlarla, İngilizlere karşı Fransızlarla ve yeri geldiğinde İngiltere'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir diplomasi yürütülmüştür. Milli mücadeledeki başarımızın temel nedenlerinden bir tanesi de Türk Milli Mücadelesi'nin bu diplomatik ayağıdır ve Mustafa Kemal Paşa bunu Büyük Millet Meclisi marifeti ve eliyle kendi uhdesini almak suretiyle çok başarılı bir şekilde icra etmiştir. Biliyorsunuz o dönemde Rusya'nın yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bize desteği ve yardımı olmuştur. Hint Müslümanlarının desteği ve yardımı olmuştur. Buhara'daki, Semerkant'taki, Türkistan'daki Türklerin ve Müslümanların ciddi yardımları söz konusu olmuştur. Azerbaycan'daki Türklerin, Türk kardeşlerimizin kardeş kömeği dedikleri, kardeş yardımı dedikleri önemli paraları, akçeleri Anadolu'ya ulaşmıştır. Yani bu diplomasi sayesinde Türk Milli Mücadelesi hem Türk ve İslam dünyasında hem de uluslararası camiada kendisini doğru anlatmış, doğru konumlandırmış ve İngiltere ve Yunanistan'ı Batı aleminde de yalnız bırakmayı başarmıştır. Hı. Yani sadece bir askeri mücadele çok yürütmüyoruz. Önemli. Sadece bir harp kazanmıyoruz. Aynı zamanda diplomasi bakımından da dünyada kendisini doğru anlatan, aslında savaş değil, barış arayan, kendi istiklalini ve onurunu korumak isteyen bir ülke olduğumuzu dünyaya çok doğru bir şekilde anlatabiliyoruz. Demek ki bu üç aşama Türk milli mücadelesini doğru anlatıyor. Hı hı. Demokratik meşruiyet, milli ve manevi zemin içerisinde Türk milletinin topyekün bu kuvayi milliye ruhuyla bütünleşmiş olması. İkincisi askeri başarımız. Yani milli mücadelenin askeri zaferi. Üçüncüsü ise milli mücadeledeki bizim diplomatik zaferimiz. Dış politikadaki politik zaferimiz mutlaka değerlendirilmesi gereken konuların başında geliyor.
Evet, şimdi gelelim o zaman 30 Ağustos zaferinin o günkü şartlarla nasıl gerçekleştirildiğine ve o dönemde tam da o anda, o savaş zamanında nasıl bir strateji izlendiğine.
Evet, şimdi birkaç cümleyle 26 Ağustos öncesine değinmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra İngilizler mütarekenin 7. ve 24. maddelerine dayanarak Yunanlıların İzmir'e çıkmasına müsaade ettiler. Aslında bu gayri resmi ve hukuken mümkün olmayan bir adımdı. Yani Mondros Mütarekesi sırasında Yunanlıların İzmir ve çevresinde asker bulundurması karar altına bağlanmamıştı. İngiltere bu gizli maddeye dayanarak veyahut da bu maddeye dayanmak suretiyle Yunanlılara İzmir'i işgal ettirdi. Ve bu İzmir işgali, unutmayalım ki, Anadolu'da büyük bir feveran meydana getirdi. Büyük bir direniş ruhunu inşa etti. Biliyorsunuz Halide Edip Adıvar Hanım'ın da başında olduğu, Sultanahmet mitingleri başta olmak üzere milli mücadeleye büyük bir destek var oldu. O bakımdan biz aslında 30 Ağustos'taki zaferi, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni bu işgalci ve müstebit, baskıcı, katliamlar yürüten Yunan ordusuna karşı devam ettirdik. Yunanlılar sadece İzmir'i almakla yetinmediler. Aynı zamanda Bursa Eskişehir hattına, Kütahya Afyon hattına ilerleyerek
Anadolu'ya gelmeye çalıştılar.
Evet, Ankara'da varlığını gösteren Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak ve o dönemki Türkiye hükümetini Ankara'da boğmak istiyorlardı. İngiltere bunlara bu vazifeyi, bu misyonu vermişti. O bakımdan biz aslında Yunanlılarla tek başına savaşmıyorduk.
Biz aslında büyük devletlerle savaşıyoruz.
İngiltere adına vekaleten savaş yürüten Yunan ordusuyla Batı Anadolu'da büyük bir mücadele yürütmekteydik. Evet. Hem İnönü Muharebeleri, Eskişehir hattında, Kütahya hattındaki 1. ve 2. İnönü Muharebelerinde Yunan ilerleyişini durdurmamız. Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sırasında ordumuz bir yenilgi yaşasa bile kısa süreli bir ricat, geriye adımla birlikte yeniden toparlandık ve Sakarya hattında yeniden düşmanla karşı karşıya geldik. Biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece devam etti. Yunanlıların karşı taarruzunu bugünkü Polatlı hattında, Sivrihisar hattında durdurduk ve Yunanlılara karşı bir karşı taarruz başlattık. Ve bugünkü konuşacağımız 30 Ağustos şartlarına Türk ordusu Yunan ordusu karşısında ulaşmış oldu. Yani Yunan ordusunu biz Afyon hattına geri çekilmeye mecbur bıraktık. Burada karşımızda sayısı 260 bini bulan büyük bir Yunan ordusu var. Afyon ve Kütahya arasındaki, Konya hattı arasındaki mevzileri müstahkem bir kale haline getirmiş olan ve İngilizlerin tabiriyle hiçbir ordunun yıkamayacağı bir bariyer kurmuşlardı. Yani Türk ordusunun Afyon'daki bu tahkimatı, Afyon'daki bu Yunan yığınağını geçemeyeceğini düşünüyordu İngilizler. Ve biz 9 aylık bir hazırlık süresinden sonra ordumuzu donatarak, moral yönünü kuvvetlendirmek suretiyle, ordu komutanlıklarında gereken değişiklikleri yapan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 26 Ağustos günü topyekün bir taarruz yapmaya karar verdik. Burada üzerinde durmamız gereken ve az konuşulan bir konu aslında 26 Ağustos'ta başlayan bu taarruzun bir baskın mali taşıyor olmasıdır. Planlayıcıların arasında Fevzi Paşa vardır. Merhum Fevzi Çakmak Paşa. Bu plana Kurt Kapanı adını vermiştir. Yani adeta kaçacak ve dağılacak olan Yunan ordusunun Dumlupınar hattında, Kütahya hattında kıstırılması, kuşatılması ve yok edilmesi planlanmıştır. Fevzi Paşa'nın ve Mustafa Kemal Paşa'nın dahice planlamış oldukları bu plan belki de askerlik tarihi içerisindeki en büyük baskın harekatlarından bir tanesidir. Biz 26 Ağustos günü Kocatepe sırtlarına çıktığımız andan itibaren Türk ordusu bu tahkimatın Doğu ve Güney hatlarında konuşlandığı andan itibaren biliyoruz ki Yunan askeri merkezi ya da Yunan ordu karargahı bu durumdan haberdar değildi. Hı hı. Yani 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun başlatmış olduğu büyük ateş ve Türk piyadesinin ileri harekatı ve taarruzu Yunanlılar tarafından baskın olarak görüldü. İngilizler bu durumdan haberdar değildi. İngiliz istihbarat atlatıldı. İstanbul'da İngilizler böyle bir taarruzun başladığına inanmadılar birkaç gün boyunca. Ve biz 26, 27, 28 Ağustos günü cepheyi yardığımız, Afyon hattına ilerlediğimiz gün itibariyle her şey bitmişti zaten. Yunan ordusunun bu büyük tahkimatı, kendisine güvenmiş olduğu bu yığınak bir günde darmadağın edildi. 27 ve 28 Ağustos günlerinde Sincan Novası yarılarak, yani Yunan cephesi ikiye bölünmek suretiyle, hı hı, Türk ordusu Afyon vilayetine doğru ilerlemeye başladı. Birinci ordumuz Afyon hattında ilerlerken yine ikinci ordumuza bağlı kol ordular düşmanın geri çekilme hattı olarak planlanmış olan Dumlupınar istikametini kapattılar. General Trikopis kuvvetleri Afyon'dan geri çekiliyorlardı. Tabii büyük bir ordu, yani yaklaşık 100 bin kişilik bir Yunan birliğinden bahsediyoruz. Dumlupınar hattında Kemalettin Sami Bey'in kol ordusu ne yaptı? Yunan ordusunu çembere aldı. Yani birinci ordumuzla Kemalettin Sami Bey'in kol ordusu arasında Yunan ordusu kıskaca alındı. Hı hı. Ve gerçekten de tarihin gördüğü en büyük imha savaşlarından biri yaşandı. Tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi. Tıpkı Mohaç Meydan Muharebesi'nde olduğu gibi. Zaten paşaların bu iki muharebeyi de bildiği anlaşılıyor. Hı hı. Yani hem Malazgirt'teki pratiği göz önünde bulunduruyorlar baskın mahiyeti, hı hı, bakımından. Ya da tarihi bu Hilal taktiğinin ya da Turan taktiği denilen taktiğin burada da uygulandığı gözüküyor. Aynı şekilde Mohaç Meydan Muharebesi'nde, yani Kanuni devrindeki bu büyük başarıda da yine başarıdan da dersler çıkartıldığı ve, hı hı, ifade ettiğim gibi Dumlupınar'daki bu büyük imha hareketinin de başarıyla gerçekleştiği görülüyor. Zaten biz Yunan ordusuna, Türk ordusu Dumlupınar'da son darbeyi vurduktan sonra artık Yunan ordusunun yapacağı bir şey kalmamıştı. Yani on binlerce Yunan askeri etkisiz hale getirildi, savaş dışı bırakıldı. General Trikopis dahil olmak üzere, General Digenis başta olmak üzere Yunan ordusunun bütün ileri gelenleri esir alındı ve uşağa getirildiler. Artık Yunan ordusunun yapacağı hiçbir şey yoktu. Uşak'ta yeniden bir direniş hattı kurmak, İzmir önüne direnmek gibi imkanları ve hatları kalmamıştı. Yani 26 Ağustos 1922 sabahı 06'da Türk topçusunun yoğun ateşiyle başlayan Türk taarruzu 27 ve 28 Ağustos günlerinde büyük ölçüde Yunan ordusunu yenmeyi başarmış. 29 Ağustos'ta ve 30 Ağustos'ta Yunan ordusunu büyük ölçüde imha etmişti. Yani o bakımdan 30 Ağustos'taki zafer ne hangi günü işaret ediyor efendim? Benim biraz önce üzerine durmuş olduğum Dumlupınar hattındaki büyük çatışmayı, büyük muharebeyi ve boğazlaşmayı ifade ediyor. Yani buradaki büyük zafer aslında 30 Ağustos günü akşam üzeri saatlerinde Kütahya Dumlupınar hattında kazanılmış idi. Daha sonra 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında Türk ordusu hızlı bir şekilde Uşak, Kemalpaşa, işte Turgutlu, Manisa, Salihli hattında ilerleyerek geride kalan Yunan birliklerini temizlemeyi başardı. Ve 7-8 Eylül tarihinde artık Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ne yapmışlardı? Belkavve Sırtlarına gelmişlerdi. Yunan'ın nasıl geriye çekildiğini, Yunan ordusunun nasıl geriye çekildiğini ve kaçmaya başladığını Belkavve Sırtlarından izleyebiliyorlardı. Ve 9 Eylül 1922 sabahı İzmir. Da İzmir'e girildi. Şimdi tabii tarihi az okuyanlar veyahut da o günleri yaşayamayanlar, idrak edemeyenler 9 Eylül 1922'nin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. O nesil için, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmiş bir nesil için İzmir'i kaybetmek ne demek bilmiyorlar. Bursa'yı kaybetmek ne demek bilmiyorlar. Eskişehir'i kaybetmek, Afyon'u kaybetmek ne demek bilmiyorlar. O nesil için, yani Mustafa Kemal Paşa nesli için, milli mücadeleyi veren bu kahraman kadro için, askerler ve devlet adamları için İzmir'e varmak bir büyük ideal, bir büyük ülkü. Yani 9 Eylül 1922'de aslında bir milletin istiklalinin tescillenmiş olduğu bir anı yaşıyoruz Türk milleti olarak. Tabii sadece Türkler değil, Yunanlıların yenilmesiyle birlikte bu İngilizlerin de yenilmesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz devrin İngiltere Başbakanı Lloyd George diyor ki, biz sadece Türklerin taktiğini değil, Türklerin askeri başarısını değil aynı zamanda azmini de yenemedik diyor. İradesini yenemedik, inancını yenemedik diyor ve şunu rahatlıkla ifade edecektir daha sonraki yıllarda. 9 Eylül 1922 günü İngiltere'nin doğu politikası sonlanmıştır. Yani sömürgeler elde etmiş olan İngiltere'nin Hindistan politikası da iflas etmiştir. Mısır politikası da iflas etmiştir. Güneydoğu Asya'daki sömürgeler politikası da iflas etmiştir. Ne demeye çalışıyorum Sezin Hanım? 9 Eylül 1922 sadece Türk milleti için, Türkiye için bir istiklalin tescil edilmiş olduğu bir gün değildir. Aynı zamanda İngiliz ve Fransız işgali altındaki bütün İslam dünyası için, bütün mazlum milletler için bir kurtuluş günü olarak tarif edilmiştir. Hem Mehmet Ali Cinnah, hem Muhammed İkbal gibi İslam dünyasının önemli liderleri, hem de Buhara Müslümanları, Semerkant'taki Türkler, Azerbaycan'daki Türkler, Sovyetler bünyesindeki pek çok Türk unsur da bu zaferi kendileri için bir öncü olarak kabul edeceklerdir. Hem Afrika'daki, Kuzey Afrika'daki Fransız sömürgesine karşı isyanların hızlandığını göreceğiz. Hem de Trablusgarp örneğinde, Libya örneğinde İtalyanlara karşı isyanların başladığını göreceğiz ve biliyorsunuz hem Mehmet Ali Cinnah hem de Gandhi Hindistan'daki unsurların, toplumların lideri konumundaydı. Onların da yürütmüş olduğu bağımsızlık mücadelesi 1922'den sonra hız kazanacak ve 45'lere gelindiğinde artık Hindistan'da bağımsızlığına kavuşacaktır. O bakımdan çok yönlü etkileri olan,
yalnızca Türk tarihi için değil,
evet,
dünya
çok yönlü etkileri için
çok
siyasi sonuçları olan bir büyük zaferden bahsediyoruz. Yani bugün harita üzerinde bakıldığında sanki işte Afyon'da başlayarak İzmir'de sonlanmış olan bir hikaye gibi görülebilir. İşte sadece Türklerle Yunanlılar arasındaki bir mücadele, bir askeri harekat, bir çatışma gibi görülebilir ama öyle değildir. İfade ettiğimiz gibi Fransa içinde, İngiltere içinde, bu büyük ve galip devletler içinde artık doğudaki emellerinin, bu doğudaki sömürge politikalarının sonlanması anlamına gelen bir iflası ve geri adımı da beraberinde getirmiştir.
Evet değerli hocam, bizi tekrar o günleri yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Sizinle olan bölümümüzün son cümlelerle 30 Ağustos zaferinin öneminden bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Evet, biliyorsunuz 26 Ağustos 1071 Türklerin Anadolu'daki varlıklarını teslimlemiş oldukları Malazgirt Savaşı'nı işaret ediyor. Çok net biliyoruz ki Mustafa Kemal Paşa ve Kurmay heyeti, milli mücadelenin askeri liderleri 26 Ağustos'u bilerek ve isteyerek seçmişlerdir. Yani Anadolu'ya girdiğimiz, Anadolu'daki varlığımızın mühürlendiği gün, Anadolu'da yeniden var olacağımız istiklalimizin mühürlendiği günün başlangıcı olmuştur. Yani hem Malazgirt tecrübesi göz önüne alınmıştır, hem de 26 Ağustos özellikle planlanmıştır. O bakımdan 30 Ağustos dediğimizde milli mücadelemizin askeri zaferlerinin taçlandığı bir son görüyoruz. Ama diplomatik başarımızın ilk adımını da beraberinde getiriyoruz ki 30 Ağustos'tan itibaren 9 Eylül 1922'de Yunanlıların denize dökülmesiyle birlikte ne yapıyoruz? Biz Lozan denilen barışı elde edebiliyoruz. Türkiye istiklalini kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. O bakımdan böyle bir askeri zafer beraberinde bir siyasi başarı getirmiştir. Bir siyasi zafer getirmiştir. Hem Lozan Anlaşması gibi bir uzlaşmayı, bir başarıyı elde ediyoruz. Hem de Türkiye Cumhuriyeti Milli Devleti kendi kökleri üzerinden yeniden inşa alıyor.
Evet. Biz de şükürler olsun ki hür ve bağımsız olarak yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz.
97. yılında ben de büyük zaferi kutluyorum. Bu büyük zafer sırasında kanlarını sebil eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İfade ettiğimiz gibi milli mücadeleyi anlamak istiklalin kıymetini anlamak demektir. Bugünkü hürriyetimizi, huzurumuzu, istikrarımızı anlamak demektir. Ben çok teşekkür ediyorum bu
yayın için. Biz teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk stüdyo konuğumuzdu. 30 Ağustos zaferini konuştuk. Bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun dileklerimizde. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Thank you.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamız Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak. Bugün değerli hocamızla tefekkür kavramını konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Tefekkür kelime anlamı olarak nedir hocam? Bize neleri bahşeder, neleri anlamamızı sağlar?
Aslında biz tefekküre hani Türkçe düşünme diyoruz ama çok boyutlu. Hani sıradan bir düşünme değil, derinlemesine düşünecekten bahsediyoruz. Öncelikle bizi düşünebilen, hissedebilen insanlar olarak yarattığı için Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Tefekkür kelimesi gerçeğin üstünü açmak demek. Küfür de tam tersidir, örtmek anlamına gelir. Ve bizi kulluk... dediğimiz şey de yaratılanın yaratıldığı hal üzere olmasıysa eğer düşünebilmek, akledebilmek, kendilik bilincine varmak daim tefekkürle devam etmemiz gereken bir hal. Onun için kulluğun bir gereği tefekkür edebilmek bizi diğer varlıklardan ayıran bir özellik çünkü. Düşünebilen, kainata başka bir gözle, hayret gözüyle bakabilmek. Bu bizi diğer varlıklardan ayıran bir hal olduğu için seyri şuuri demiş eskiler. Yani şuurlu varlık olabilmek, kainata bir şuurla, bir bilinçle bakabilmek. Tefekkür kavramının içerisinde bu var. Bizim dinimiz ilk emri oku olan bir din. İkra, hepimizin bildiği Alak suresi, ilk emri oku. Ve oku dediğin zaman, baktığımız zaman henüz kitap nazil olmaya yeni başlıyor. Oradaki okumamız gereken sadece Kur'an'ı okumak değil. Kainatı okumak, insanı okumak ve tabii ki kitabı da okumak. Bunun hepsini birleştirmek. Bu da ancak tefekkür gözüyle olabilecek bir boyut. İnsanın kainata hayret gözüyle bakabilmesi, her yaratılmışta Allah'ın bir mucizesini görebilmek. Mucize dediğimiz şeyi biz hep olağanüstü şeyler gibi algılarız. Evet mucizeler vardır ama aslında yaratılmış her şey bir mucizedir. Bizi Rabbimize götüren, Rabbimizin yaratmasını, Halik isminin orada bir tecellisini, Rabbimizin Cemal isminin güzelliğinin bir tecellisini görebilmek ve bunu düşünebilmek. Hı hı. Bugün maalesef çok hızlı yaşayan, hani hız ve haz tüketim toplumu diyoruz ya, modern toplumda biraz kendimize dönüp kendi gönül dünyamızda kainata hayret gözüyle bakıp düşünebilme boyutunu kaçırıyoruz. Hep bir koşuşturma içerisinde, hep bir kovalamaca içerisinde, bu hep iş dünyamızda böyle normal işte hayatın içerisindeyken o hızın, o gürültünün içerisinde kendimize dönecek, kainata dönecek
vakit bulamıyoruz.
Vakit bulamıyoruz ve bu da o içimizdeki kasveti atamıyor ve oradaki güzelliği, tefekkürü küçücük şeylerde, belki bir bebeğin bakışında ve belki bir bebeğe dokunuşumuzda, bir gülün açmasında, işte rengarenk meyvelerde, sebzelerde, bir elmanın bile o kadar çok çeşidi var ki, evet. Bunu düşünebilmek, Rabbimizin onun bize, Rabbimizin birer ikramı olduğunun farkında olarak o gözle bakabilmek, bu gözle baktığımız zaman hayatta, kulluğumuzda farklı bir boyutta olduğumuzun farkında olması gerekiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz gibi ifadelerin insan için düşünmenin, düşünmeden kulluk boyutuna varamayacağımızın, düşünmeden Rabbimizi zikredemeyeceğimizin, zikir hatırlamak demek aslında, hani biz sadece tesbih gibi kısıtlarız. Düşünmeden zikredebilmemiz, Rabbimizi hatırlayabilmemiz, kul olduğumuzu hatırlayabilmemiz mümkün değil. Onun için hayatımızda özellikle hani her mevsim dönüşünde, değil mi, mevsimlerin o geçişinde, yağan yağmurda, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her insanın göreceği şeylere bakmamızı söyler bize. Göğe, yıldızlara, yağmura, oradaki her bir damladan insanın ibrete, kendi gönül dünyasında başka bir boyuta geçmesini, dünyayla ilişkisinin ya da karşısındaki insana bakarken ilişkisinin sadece kendi çıkarları üzerinden değil de orada Allah'ın bir harikasını görmek, Allah'ın bir mucizesini görmek, Allah'ın ve onun üzerinden Rabbine ulaşabilmek, eserden müessire Rabbine ulaşmanın bir yolu olarak gidebilmek ve bu yolda gayret etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bütün bunları yaparken çevremize dikkat kesilmemiz gerekiyor. Yani ibret gözüyle bakabilmemiz için, tefekkür edebilmemiz için etrafımızdaki insanlara, hayata zikri daim ile devamlı bizi Rabbimize götürecek birer vasıta bilinciyle bakabilmek, o gayrette olabilmek bizim için önemli. Onun için de yaşadığımız her anın kıymetini bilerek tefekkür için, Rabbimizi hatırlamak için, Rabbimize kulluğa götürecek bir yol bilinciyle her anın kıymetini bilebilmek ya da baktığımız her şeyin kıymetini bilebilmek, yaratılmış her şeyin Allah'ın bir şaheseri olduğunun farkında olarak o boyutta bakabilmek. Bir de tefekkürü hayatımızdan çıkarmamız, hayatımızdaki Allah'ın bize verdiği en büyük nimetleri de israf etmek anlamına geliyor. Hani israfın farklı farklı boyutları, evet, vardır. Aklımızı, kalbimizi, gönlümüzü Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmamış olmanın da bir israf olduğunu ve bunu yapmadığımız zaman sınırlarımızı aşan bir varlık boyutuna geldiğimizi, haddimizi kulluk boyutunda kulluğumuzu unutarak insanı hayata merkeze gelmesi gibi, alınması gibi bir boyutun olduğunun da bilerek, farkında olarak hayatımızı buna göre devam ettirmemiz gerekiyor. Etrafımıza tefekkür gözüyle bakmak bize ayrıca nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi ve dünyada var oluşumuzun, burada oluşumuzun nasıl bir anlam ifade ettiğini kazandırması açısından da bizim için önemli. Kainatı baktığımız şeyde, ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın diyebilmek. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de afaka ve enfüse bakmaktan bahsediyor. Afak dediğimiz şey kainata, ufuklara, bütün yaratılmışlara bakmak. Enfüs dediği şey de insanın kendine, kendi yaratılışına, kendi biyolojisine, psikolojisine, yaratılış duygularına yönelmesi ve bunların her birinde kendisini yaratıcısına götüren bir yol olduğunun farkında olarak hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Tefekkür dediğimiz şey, baktığımız her şeyde biz aslında yeryüzünde, kainatta Allah'ın Esma-i Hüsna'sının tecellilerini de görürüz. Her bir baktığımız şey, hani kendimize baktığımızda görebilmemiz, işitebilmemiz de bize Allah'ın görmesinin, işitmesinin bir parçasının bizde de olduğunu, bir tecellisinin bizde de olduğunu gösterir. Ya da gördüğümüz güzellikte Allah'ın Cemal isminin bir tecellisi olduğunu, güzelliğin ondan bir yansıması olduğunu, Allah'ın Halik isminin, Bari isminin, Musavvir isminin, yaratan, şekil veren özelliklerinin her bir yarattığı şeyde tecelli ettiğini görürüz. Ama tabii ki modern şartlara baktığımız zaman metropollerde yaşayan insanlar olarak biraz hep insan eli değmiş şeylerle muhatabız. Onlar da bize bu Rabbimizin sanatkarlığını, Rabbimizin güzelliğini görme noktasında önümüze perde seriyor. Bu güzel hani yaz günleri geçmeden belki biraz tabiata çıkmak, biraz tabiatta işte insan eli değmemiş o otlarla, çiçeklerle, işte bir kuş sesiyle onları duyabilmek belki bizi bu tefekkür noktasında gayret edecek. Yoksa şehre baktığımız zaman sanki her şey insan elinden çıkmış gibi. Gerçi yani onların da sonuçta özü, ham maddesi illaki insan yoktan toprak, var eden değil, vardan bir şeyler var eden bir varlık. Bunun bilinciyle hayata bakabilmek, çocuklarımıza bu bakış açısını, bu hayreti gösterebilmek. Oradaki yaratıcı güzelliği, yaratıcının bir hediyesi olduğunu, kendisinin de kainattaki her şeyin de Allah'ın bir hediyesi olduğu bilinciyle hareket edebilmek, insanın gerçekten içini, gönlünü ferahlatan, onu başka boyutlara götüren birer dokunuş olacak. Göklerin ve yerin yaratılmasında der ayet-i kerimede. Göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Şimdi göklerin ve yerin yaratılışı, geceyle gündüzün ard arda gelişi. Burada özellikle bunların hatırlatılmasında şu var. İnsan sürekli önüne hazır gelen şey kolaymış gibi geliyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır, bu kolay değil. Tam tersine Allah'ın büyüklüğünü gösteren bir mucize. Göklerin ve yerin yaratılışı, geceyle gündüzün ard arda gelişi. Arkasındaki ayeti kerimede de onlar diyor, akıl sahiplerinden bahsederken bu akıl sahiplerinin temiz, tam bozulmamış bir akıldan bahsediyor. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler, Allah'ı hatırlarlar. Aslında baktığımız zaman insan ya ayaktadır, ya oturur, ya da uzanır vaziyettedir. Evet. Yani kul gerçekten akletme, düşünme, kainata hayret gözüyle bakabilme boyutundaysa o her halükarda Rabbini zikreder. Her halinin Allah'tan bağımsız hareket edemeyeceğini, her halükarda Allah'a muhtaç olduğunun farkında bir boyutta yaşar ve göklerin ve yerin yaratılışını düşünür ve der ki Rabbena ma halakta hada batila. Ya Rabbi sen bunların hiçbirini boşuna yaratmadın. Yaratılmış her şeyin kainatta bir anlamı var. Hiçbir şey boşuna değil ve sen noksanlıklardan uzaksın, bizi cehennem azabından koru diye böyle Ali İmran suresinde geçen 190-191. Ayetler zannedersen. Bu ayeti kerimelerin mesela Peygamber Efendimizin bu ayeti kerimeleri okuyup gözlerinden yaşlar boşandığı ve bu ayetleri okuyup da uzun uzun tefekkür etmeyen, düşünmeyenlerin vay haline diyerek bizi uyardığı bu ayetler üzerine, bu ayetlerin akabinde tabii ki kainat üzerine, yaratılmışlar üzerine düşünmeye sevk ettiğini biliyoruz.
Evet. Peygamberimizin tefekkür anlamında söylemleri neler?
İşte bu da zaten ayeti kerimeler üzerinden baktığımız zaman Peygamber Efendimizin bizi kainatı düşünmeye, yaratılmışları düşünmeye sevk ettiğini görüyoruz. Yani sonuçta Kur'an ayetlerini Allah Resulü açıklıyor. Göklerin, yerin yaratılmışına ya da Peygamber Efendimizin kainattaki işte bir kuşun yuvasının bozulmaması noktasındaki gayreti de hani oradaki yaratılmaya bir kuşa hürmet etmesini göstermesi açısından bizim için önemli. İşte yağmura Allah'ın rahmeti olarak bakması, yağmur damlalarından istifade etmesi, onların Allah'la olan şahitliğinin yeni olduğunu bize söylemesi de Peygamber Efendimizin işte bir yağmurun damlasından da bizi Rabbimize götürecek bir yolun olduğunu göstermesi açısından önemli. Yine Kur'an-ı Kerim'de devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Göğün yaratılışına, yeryüzünün nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız gibi insanın sürekli uyarıldığını görüyoruz. Ya da göklerin ve yerin melekutuna bakmıyorlar mı? Yaratılışına bakmıyorlar mı? Kainata ve insanın kendi yaratılışına bakmıyorlar mı? Gibi bütün bunların insanın hem kainatın bir harika olarak yaratıldığını Allah'a götürmesi noktasından bizim için önemli, hem de insana haddini bildirme noktasından önemli. Ey insan, evet sen eşrefi mahlukatsın, yaratılmışın en şereflisisin ama kainatın içerisinde bir zerresin de. Yani evet kainatta çok özel bir varlıksın ama seni bu kainatta özel bir varlık kılan, kainata hayret gözüyle, ibret gözüyle niçin yaratıldığının, yaratılmış amacına, kulluk amacına hizmet etme boyutunda ne kadar gayretli olduğunu yerine getirdiğin zaman yaratılış içerisindeki anlamın, yani fikrini zikre ve oradan da seni Rabbine götüren bir yola dönüştürebildiğin zaman bir anlama geldiğini göstermesi açısından bizim için önemli.
Hı hı.
Her bir ibadetimiz de zaten bize Rabbimizi olan bu tefekkürün, Rabbimizi hatırlamamızın Allah'a olan bir şükrü olarak dönmesi açısından önemli. Kainatta her şey insana hizmet etmek için yaratıldı. Bizler dünyaya sahip olmak için gelmedik. İnsan olabilmek için, şahit olabilmek için. Kainattaki her bir yaratılmışın bizi Rabbimize götüren bir yol olduğunun şahitleri olduğumuz zaman ve bu her bir şahitliğimizin de bir ibadet olduğunun farkında olduğumuz zaman ancak yaratılış amacımıza uygun bir hayat sürmüş oluruz.
Evet, bir toplum içinde kendimizi var edebilmemiz için de önce kendimizi tanımamız gerekiyor.
Evet.
Sonra kendini tanıyan zaten çevresindekini tanır ve Rabbini bilir. Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz değerli hocam. Tefekkürün hayatımıza yansımalarından bahsederek sonlandıralım isterseniz bu bölümümüzü.
Aslında şey de vardır, burada Rahman suresinde de Febi İyyalay Rabbi Kıma Tükediban der. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız ve bu ayet-i kerime 30'un üzerinde tekrar edilir aynı surede. Allah'ın Rahman ismini yansıtır. O Rahman isminin üzerinde öncelikle Allah'ın bize verdiği en büyük nimetin öğrenme kabiliyeti olduğu, vahyin olduğu, insanın kendi yaratılışının Allah'ın bir hediyesi olduğu, bütün kainatı, yani Allah'ın vahyiyle aklı beraber kullanarak insanın kendi yaratılışına ve kainata ibret gözüyle, Allah'ın emaneti gözüyle bakarak ve bu gözle ilişkisini kurması gerektiği. Eğer biz kendimizin yaratıldığının, diğer karşımızdaki insanların Allah'ın yarattığının ve kainatın Allah'ın yarattığı olduğunu ve bize bir hediyesi, ikramı olduğunun ve bundan dolayı da imtihana çekildiğimizin farkında olursak, bu bizim kendimize, kainata ve diğer insana olan bakışımızı da tekrar gözden geçirmemizi sağlayacaktır.
Evet.
Onları incitmeden, kırmadan, ne kadar karar varsa, hani israf etmeden, hı-hı, haddi aşmadan, incitmeden ilişkilerimizi bu boyutta sürdürmemiz gerektiğini ve yaratılmışa olan ilişkimizin bizim Rabbimiz tarafından da kulluk hesabı noktasında bizi hesaba çektiğini de unutmamamız gerekiyor.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnşallah bu programımızı dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz de şöyle bir çevirilerine son dakika bakar ve o tefekkürü kendi içlerinde de hisseder. Yurt dışında yaşayan kıymetli dostlarımız bizi dinliyor şu anda. İlla ki bu yurdun içinde Türkiye'de yaşıyor
değil,
olmak
kainat, Allah'ın her yer,
durumunda
her yer
değil, her yer.
O bile aslında
her
ne
bir
kadar
noktası.
Yani biz sadece dünyadan bahsediyoruz, hani bütün kainattan, evrenden diye, ama gidiyoruz işte binlerce kilometre,
evet,
ama dünya baktığımız zaman Allah'ın yarattıkları için de çok küçük bir yer.
Evet.
Bu bile aman ya Rabbi demek için birer vesiledir.
Hepsi birer vesile. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız stüdyo konuğumuzdu. Bugün tefekkür kavramını konuştuk. Hem Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer buluyor tefekkür kavramı, hem Hazreti Peygamberimizin söylemlerinde nasıl yer buluyor, hem de tefekkürü hayatımıza nasıl yansıtmalıyız gibi konuları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. hayatın sesleri.